Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 16 Behmen 1399 Hicri Kameri 21 Cemadüs-Sani 1442 ve 4 Şubat 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci yazar Nevva Sevindi ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atama krizi üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zaferliğe dönümü, Esma-ül Hüsna ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'ın yine Amerika'ya karşı zafer kazandığını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Garibah, İran savunma alanında dünyanın en güçlü ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını söyledi. Josep Borrell, Moskova'da nükleer anlaşmanın kurulması için azami diplomasiye vurgu yaptı. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 67 kişi hayatını kaybederken Rusya'dan korona aşısının ilk partisi İran'a ulaştı. Türkiye ile Amerika arasında Boğaziçi Üniversitesi krizi tırmanıyor. Ve işgal askerleri Batı Şeria'da bir köyü yıktı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Uluslararası Adalet Divanı'nın Amerika aleyhine karar vermesi, İran İslam Cumhuriyeti için yeni bir zafer olduğunu vurguladı. Perşembe günü konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rouhani, Amerika devleti İran'a karşı siyasi savaşta binlerce uzmandan yararlanmasına rağmen, İran seyrek sayıda diplomati ile Amerika ile savaşını ve zafer kazandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi: "Bundan önce İran'dan Amerika yaptırımları hakkında açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı, Amerikalı binlerce hukukçu seferber edilmesine rağmen İran'dan yana oy kullandı ve Amerika yönetiminin insani alanlarda dayattığı tüm yaptırımları derhal kaldırması gerektiğini ilan etti. Gerçi Amerikalılar bu karara uymayarak yeni bir cinayete imza attılar." Rouhani şöyle ekledi: "Bu aşamada Amerikalı yetkililer Uluslararası Adalet Divanı İran'ın açtığı davaya bakma yetkisine sahip olmadığını ispat etmeye çalıştılar. Ancak dün mahkeme Amerika aleyhinde karar aldı ki bu da İran İslam Cumhuriyeti için hukuki açıdan büyük bir zaferdi ve İran milleti büyük bir millet olduğunu ve eğitimli gençlere de diplomasi, hukuk ve teknik meselelerde de başarılı olduklarını gösterdi."
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibov, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı bugün 39. Köy ve Kent Meclisleri Ulusal Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim ve savunma alanındaki baş döndürücü ilerlemelerine işaretle İslam İnkılabı zaferi ve gençlerin yeteneği sayesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma alanında dünyanın en güçlü 5 ülkesinden birine dönüştüğünü ve savunma ve askeriyede bazı alanlarda da ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın füze ve uydu kabiliyetine de dikkat çeken Galibov, bugün %100 kendi bilimsel ve teknik imkanlarıyla uzaya uydu gönderebilen ülkelerden birinin de İran olduğunu söyledi. Galibov, bugün İran'ın füze sanayisinin türlü füzeler üretmek suretiyle yerli bir sanayi haline dönüştüğünü sözlerine ekledi.
Moskova'da bulunan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, nükleer anlaşmanın korunması için azami baskı yerine azami diplomasiye vurgu yaptı. Interfax haber ajansına konuşan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, Amerika'nın eski başkanı Trump yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı azami baskı politikasını eleştirirken, Tahran'a yönelik azami baskı yerine azami diplomasi kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Borrell nihai amacın nükleer anlaşmanın tamamen uygulanmasına yeniden dönmek olduğunu belirterek kapsamlı ortak eylem planı ortak komisyonun çerçevesinde azami baskıdan azami diplomasiye doğru hareket edilmesini isteyerek bunun pozitif bir motivasyona yol açacağını vurguladı. AB olarak nükleer anlaşmanın koruması için elinden geleni yapacağını söyleyen Borrell, tüm taraflarca anlaşmanın uygulanmasının güvence altına alınması çağrısında bulundu.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran'ın nükleer yükümlülüklerine tekrar dönmesi için Amerika'nın zalimce yaptırımlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçi Celali bugün Moskova'da sanal olarak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için önce İran'a yönelik yaptırımları iptal edip tazminat ödemesi gerektiğini ifade ederek, Tahran'ın bu bağlamda Washington'un pratik eylemlerini beklediğini söyledi. Büyükelçi Celali ilk aşamada Amerika'nın yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini ifade ederek, belirlenen süre dolmadan önce Amerika'nın Tahran'a yönelik yaptırımlardan kaynaklanan hasarı telafi etmesini temenni etti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın İslami İran'ın ilerlemelerine görmeyi tahammülü olmadığını belirtti. Komutan Selami bugün İran'ın kuzeybatısında yer alan Erdebil'de Sebelan Kombine Çevrim Santrallerin ilk buhar ünitesinin açılış töreninde yaptığı açıklamada düşmanın vatandaşların gönlünde ümit ışığının alevlenmesinden endişeli olduğunu ve İran milletini bıktırmak ve umutsuzluğa düşürmek istediğini vurguladı. Tüm General Selami düşmanların güçlü, gelişmiş, müreffeh ve dindar İran'ı beğenmediğini, bağımlı ve teslim olmuş İran'ı beğendiğini belirterek ancak kendi ayakları üzerinde durup ülkeye de inşa ettiklerini kaydetti. Yaptırımlar döneminde İran'ın en fazla ve baş döndürücü ilerlemelere imza attığına dikkat çeken Komutan Selami, ülkede kalkınma ve iman çalışmalarının asla durmaması gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika ve Siyonist rejimin fırsatı buldukça terörizmi kullanarak nüfuzlarını arttırmak peşinde olduklarını söyledi. Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin savunma bakanları toplantısında konuşan General Hatemi, dünyada son 10 yılda olanlara bakıldığında dünyanın ne denli yeni bir düzene ve mevcut kutuplaşmalardan kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi. Hatemi son 10 yılda olanların egemen güçlerin sundukları modellerin şiddet, radikalizm, terörizm, ölüm, sınır ihtilafları, savaş, yıkım ve istikrarsızlıktan başka sonucu olmadığını gösterdiğini söyledi. Şehit Süleymani, Fahrizade ve El Mühendis terör olaylarına değinen General Hatemi, devlet terörünü icat edenler güvenilmez olduklarını göstermekle kalmayıp terörizmle mücadele gibi insani ilkeleri de hainlik yaptıklarını gösterdiler dedi. İran'ın Hint Okyanusu, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki eşsiz stratejik konumuna değinen Hatemi, İran'ın bu bölgeyi kendi ve bölgenin ilerlemesi ve güvenliğinde kullanmak istediğini söyledi. Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Perşembe günü Hindistan Savunma Bakanı Rajendra Singh ile gerçekleştirdiği görüşmede iki milletin sömürü ve istikbara karşı mücadeleleri İran ve Hindistan'ın ortak kültürü ve tarihi olduğunu belirterek şöyle dedi. İki ülkenin başta savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek üzere mevcut kapasiteleri kullanmak iki milletin ve bölgenin çıkarları doğrultusunda bir zarurettir. Görüşmede Hindistan Savunma Bakanı Singh de iki ülkenin tarihi ilişkilerine değinerek başta savunma alanı olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini korumalarını ve geliştirmelerini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Saladlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak COVID-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7040 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.256'ya, vaka sayısının da 1.445.326'ya çıktığını aktardı. COVID-19 hastalardan 3.825'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.235.581'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 105 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.280.000'e yükselmiştir.
İran'ın Rusya'dan aldığı Sputnik V aşısının ilk partisi başkent Tahran'a ulaştı. Rusya'nın yeni tip koronavirüs COVID-19 salgına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'a ilk sevkiyatı bugün yapıldı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali bu bağlamda yaptığı açıklamada Rus Sputnik V aşısının İran başta olmak üzere 16 ülkede tescil edildiğini belirtti. Büyükelçi Rus RDIF yatırım firmasıyla yapılan anlaşmaya göre İran içinde Sputnik V aşısının ortak üretiminin gerçekleşeceğini vurguladı.
Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Eldar Alaeddinov, Sputnik V'nin geliştiricilerinden aldıkları bilgiye göre bu aşının içinde Müslümanlar için yasaklı bir madde bulunmadığını ifade etti. Rusya'da yaşayan bazı Müslümanların koronavirüs aşılarının İslam dininin gerekliliklerine uygunluğu konusunda endişeli olduğu, özellikle de domuz jelatini kullanılmayla ilgili soru işaretleri bulunduğu belirtiliyor. Sputnik'e bu konu hakkında verdiği demişte Sputnik V aşısının da helal olduğunu söyleyen İldar Alyadinov, aşının geliştiricilerinden yanıt geldi. Aşıda domuz jelatini yok, hücre dizisi gibi insan bileşenleri de bulunmuyor. Dolayısıyla ilk bakışta İslami aşıdan yasaklı bir şey bulunmadığını da söyleyebiliriz dedi. Rus uzmanlara aşının bileşimi ile ilgili netleştirici sorular yönelttiklerini belirten söz konusu yetkili bu konuyla ilgili bir fetvanın hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Sınır Güvenlik Güçleri Komutanı General Ahmet Ali Guderzi, teröristlerce kaçırılan iki İranlı sınır muhafızının serbest bırakılarak ülkeye döndüğünü duyurdu. Komutan Guderzi bugün yaptığı açıklamada terör örgütü Ceyş-i Zulüm tarafından kaçırılan ve rehin alınan iki sınır muhafızının devrim muhafızlarının başarılı istihbarat girişimi sonucu serbest bırakılarak yurda geri döndüklerini belirtti. 14 Ekim 2020 teröristler ülkenin güneydoğusunda sınırın sıfır noktasında bulunan Mircave'de 14 İranlı sınır muhafızını kaçırmıştı. Yapılan istişareler sonucu 12 sınır muhafızı serbest bırakılırken ikisi teröristlerin elinde kalmıştı. Söz konusu iki İranlı sınır muhafızı da dün teröristlerce serbest bırakıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün isim vermeden bazı üniversiteleri eleştirdi. CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce ise protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu projesinin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında isim vermeden bazı üniversiteleri eleştirdiği açıklamada, hala eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını da anlayacaklar ifadesini kullandı. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak katılması sonrası başlayan protestolar sürerken CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce buradaki öğrencileri ziyaret etti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İnce İnsanoğlu var olduğu sürece demokrasi ve özgürlük mücadelesine de devam edeceğini söyledi. Bu arada Türkiye ile Amerika arasında Boğaziçi Üniversitesi krizi sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'ın İstanbul Boğaziçi Üniversitesi olayları hakkındaki açıklamalarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir ifadesi kullanıldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ilişkin dün yaptığı açıklamada öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Melih Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrı yaparak barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin ve protestocuların derhal serbest bırakılması ve polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Yetkililerin nefreti ve LGBT bireylere karşı ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamalara tepki gecikmedi. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu ifade edildi. Güvenlik güçlerinin bugüne kadar her olayda olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasa dışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada yasa dışı yollara tevessül eden gruplara kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz denilerek, yakın dönemde gelişmiş demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntülerinin halen hafızalarda olduğu belirtildi. Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yeni rektörün atanmasını protesto etmeye başladı. Güvenlik güçleri protesto düzenleyen onlarca öğrenciyi gözaltına aldı. Polis daha sonra bazı öğrencileri serbest bıraktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Bulu'ya karşı eylemlerini sürdüren öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterirken, öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri de istemiyor. Bir aydan fazladır bir yardımcı dahi bulamadı. O zaman çekilmesi lazım dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto düzenleyen öğrenciler için 3-5 şuursuz ifadesini kullandı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerinden ise öğrenciler için evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 5 PKK-YPG üyesini etkisiz hale getirildiğini belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı olarak bilinen operasyon bölgesine sızmaya çalışan ve terörist olduğu ifade edilen 5 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye yaklaşık 4 ay önce Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan Kürt milislerini Raqqa ve Haseke'nin sınır bölgelerinden uzaklaştırmak gerekçesiyle Şam yönetiminin onayı olmadan Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'na başladı.
Haber kaynakları Irak'ın güneyi ve merkezinde Amerikan ordusuna ait iki askeri konvoyun hedef alındığını duyurdu. Saberi News sitesinde yer alan habere göre Amerikan ordusuna ait bir askeri konvoy Irak'ın merkezinde yer alan Babil vilayetinde ve başka bir askeri konvoyu da ülkenin güneyindeki Basra'da hedef alındı. Kasim el-Cebbari'nin isimli direniş grubu Babil'deki saldırı üstlenirken Basra vilayetinde Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen saldırıyı Seraya Evliya Eddem isimli direniş grubu üstlendi. Son aylarda Irak'ta bulunan Amerikan askeri konvoylarına yönelik saldırılar artmıştır.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebenzia, Batı ülkelerin Suriye yönetimine baskıyı sürdürme çabalarından Şam'ın kimyasal silahların yasaklanması örgütü ile işbirliği rabetini yok edeceği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Birleşmiş Milletler temsilcisi Nebenzia, kimyasal silahların yasaklanması örgütü üyelerinin katılımıyla düzenlenen konferansta Suriye yönetimine baskı çabasının Şam yetkililerinin bu uluslararası örgüt ile işbirliğini riske sokabileceğini belirtti. Nebenzia, Suriye'nin her daim kimyasal silahların yasaklanması örgütüyle işbirliği yaptığını hatırlatırken Şam yetkililerinin gönüllü olarak söz konusu kurum ile işbirliği yaptığını, bu işbirliğinin bir örneğinin uluslararası denetçilere kabul etmesi olduğunu vurguladı. Amerikan yönetimi herhangi bir kanı sunmadan Suriye yönetimini kimyasal silah kullanmakla suçluyor.
Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'da yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı bir köyü tahrip etti. Filistinli aktivistlerden Mutiz Boşrat bu bağlamda yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail askerlerinin Harbe Hamse köyünü yerle bir ettiğini belirterek işgalcilerin amacının sadece bu bölgeyi değil Ürdün Vadisi'nin tamamen işgal etmek peşinde olduğunu belirtti. Siyonist askerler pazartesi günü de Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hamse el-Fevka bölgesinde Filistinlere ait 40 evi yıkmıştı. Bu arada Siyonist İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İslam dünyasının sert tepkisine rağmen normalleşme anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e bu hafta yapmayı planladığı ziyaretlerini ertelediğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerine dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Pakistan'ın ilişkilerinde İran'ın seçkin konumunu vurgulaması üzerine. Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın İslamabad ziyaretlerini Tahran ile üstün ilişkilerinin göstergesi olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ülkenin parlamentosu oturumunda milletvekillerinin İslamabad'ın komşuları ile mevcut ilişkiler düzeyi hakkındaki sorusunu verdiği cevapta, Pakistan'ın komşular ile bu cümleden İran ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ifade etti. Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in son 3 yılda ve mevcut Pakistan hükümetinin göreve başlamasından itibaren 4 kez Pakistan'a ziyaret düzenlediğini ve bunun ise bu komşu ülke ile iyi ilişkilerin varlığının göstergesi olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bundan 3 ay önce İslamabad'a güzel dediği ziyarete ve Pakistan'ın da önde gelen siyasi ve askeri liderleriyle gerçekleştirdi. Önemli görüşmelerde Tahran'ın bu ülkeyle ikili ilişkileri de tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi komşuları arasında İran ile ilişkilerinin seçkin konumuna dair sözleri de Tahran'ın dış siyasetinde de hakim olan netlik, sadakat ve işbirliğinin göstergesidir ve bu da bölgedeki birçok ülkenin İran'ı bölgede ve dünyada dost bir ülke olarak işbirliği ve barış çağrısında bulunan bir ülke bir ülke bilmelerine sebep olmuştur. Pakistan'ın komşuları olan Afganistan ve Hindistan ile eskiden beri yaşadığı sorunlar İran ile siyasi, ekonomik, güvenlik ve diğer alanlarda yapıcı eyleminin İslamabad yetkililerinin daha çok ilgi odağına yerleşmesine sebep olmuştur. Tahran'ın karşılıklı çıkarlar üzerine işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlarında da gerçekleşmesine sebep olan komşu ülkeler ile şeffaf işbirliği sürecine de izlemesi İran çok yönlü etkileşimde özel çekiciliklere sahip bir ülkede dönüşmesine sebep olmuştur. İşte bu sebepten dolayı Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, parlamento oturumunda komşular ile ilişki süreci hakkında sunduğu raporda Tahran ve İslamabad ilişkilerinin seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Tahran ve İslamabad arasındaki siyasi ilişkilerin yüksek düzeyde olmasına ilaveten Pakistan yetkileri de İran'ın başta enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki ekonomik kapasitelerini kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun ortam belirlemelerine sebep olmuştur. Komşu ve bölge ülkeleriyle çok yönlü ilişkilerin gelişmesini iç siyasetinin öncelikleri bilen İran ise son yıllarda Pakistan ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde de güven verici ve etkili adımlar atmıştır. Enerji alanında ise İran, Pakistan'a doğal gaz aktarımı için gerekli altyapıları gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu cümleden doğal gaz için İslamabad ile varılan anlaşma çerçevesinde ortak sınıra kadar kendi sorumluluğunda da ona boru hattını döşemiştir. Diğer yandan ise kaliteli ürünlerin yapımında İran'ın çeşitli kapasiteleri Pakistan ile ortak sınırın uzunluğu nedeniyle sınır pazarlarının geliştirmesi konusunu her iki ülkenin ilgi odağına yerleştirmiştir. Diğer yandan kaliteli ürünlerin yapımında ise İran'ın çeşitli kapasiteleri de Pakistan ile ortak sınırın uzunluğunu nedeniyle sınır pazarlarının geliştirmesi konusu her iki ülkenin de ilgi odağına yerleştirmiştir. Pakistan Başbakanı ortak sınırda ise pazarların kurulması sürecinin hızlandırılması zaruretine belirttiği son vurgusu ise bu ülkede İnsaf Tahrik İktidar Partisi'nin siyaseti çerçevesinde başta ortak sınırlarda olmak üzere ikili ticaretin gelişmesi bağlamındadır. Pakistan, İran ile Belüçistan eyaleti vasıtasıyla komşudur ve İran ile sınır ve kara ticari ilişkilerine de sınır pazarlığında başta olmak üzere gerekli altyapıların oluşturması sayesinde geliştirilerek ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışıyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin korsan rejim ve Kosova anlaşmasına anlamlı tepkisiyle ilgili. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Hami Aksoy bu bağlamda yayınladığı yazılı açıklamada Kosova ile Siyonist rejim İsrail arasında diplomatik ilişkilere dair imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatarak bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti. Aksoy, Kosova'nın söz konusu taahhüdünün başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini ve bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceğini ifade etti. İsrail rejimi ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Kosova, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla birkaç gün önce diplomatik ilişkiler kurdu. Korsan rejim Dışişleri Bakanı Gabi Eşkenazi ve Kosovalı mevkidaşı Meliza Haradinaj, Kudüs ve Preştine'de düzenledikleri törende ilişkileri tesis eden ortak bildirgeyi imzaladılar. Geçen yılın Ekim ayında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, Kosova'nın hukuk dışı eylemine tepki olarak yayınladığı bildiride, uluslararası birçok bildiri affedersiniz, uluslararası birçok bildiri ve defalarca vurguladığı üzere Filistin-İsrail münakaşasının tek çözüm yolunun Doğu Kudüs başkentliğinde ve 1967 yılı sınırları içinde bağımsız Filistin ülkesinin kurulması olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin Kosova yetkililerinden uluslararası bildirilere bağlı kalmasını istediği, ayrıca bu eylemin Kudüs'ün hukuki ve tarihi konum ve statüsüne darbe vuracak olan bu eylemden kaçınmalarını istediğini belirtti. Aslında Erdoğan hükümetinin Kosova'nın eylemine itirazı görünüşte mantıklı ve ilkeli görünüyor. Fakat Türkiye yetkilileri bu konuda başta başka ülkelere itiraz ederken, bizzat kendileri Siyonist rejim için mevcut şartların oluşturulması için gönüllü görünüyorlar. Başka bir ifadeyle Ankara yetkilileri sözde kendilerini Kudüs'ü işgal eden rejimin cinayetleri ve işgalci siyasetlerine karşı mazlum Filistin halkını desteklediğini gösterirken, aslında Müslümanların çıkarları aleyhinde Kudüs işgalcisi rejim ile işbirliği yapıyorlar. Bu bağlamda Korsan Rejim İsrail'de ulusal güvenlik araştırmaları yapan bir enstitüde üst düzey bir yetkili olan Galia Lindenstrauss, El Monitor'a verdiği demeçte Ankara yetkililerinin İsrail ile ilişkilerinin Biden hükümetinde Türkiye ulusal çıkarlarının yararına olacağını hesaplarını yaptığını belirtti. Aslında göründüğü kadarıyla Ankara yetkililerinin Filistin meselesine olan tepkileri gösterişten öteye değildir. Özellikle Türk yetkililerinin Siyonist rejim ile ilişkileri bağlamında işgal edilen Filistin topraklarında elçilik açan Müslüman ülkelere yönelik eleştirilerine rağmen, Türkiye hükümeti ırkçı İsrail rejimiyle yakın ekonomik ilişkileri bulunuyor ve son zamanlarda bu ilişkileri tekrar canlandırmak istiyor. Aynı zamanda Türkiye hükümeti bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu kapsamında olan Müslüman ülkelere yönelik daha duyarlı görünüyor. Bu yüzden Erdoğan hükümetinin itirazları Türkiye yetkililerinin neo-Osmancılık çerçevesinde gerçekleştiği tahmini güçlendiriyor. Her halükarda Ankara yönetimi geçen yıl Eylül ayında Kosova yönetiminin Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştireceğine dair haberlere tepki göstererek Kosova kararını uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirtti. Ankara hükümeti bu bağlamda diğer bazı bölge ülkelerine karşı itirazlarda da bulundu. Fakat Ankara yetkililerinin Siyonist ırkçı rejim İsrail ile ilişkileri iyileştirme çalışmalarını düşündürücü hareket olarak saymak gerekiyor. Zira hedefleri pek açık ve belli değildir ve beraberinde bazı şüpheleri de gündeme getiriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Garanti tarjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye polisi İstanbul'da protestolar sırasında 159 kişiyi tutukladı. Protestolar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin en büyük üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi rektörünü atamasına yönelik olarak yapıldı. Birkaç gündür aslında bu protesto eylemleri düzenlenmekte İstanbul'da. Son günlerde de bu gösterilerin bir şiddet olayına dönüşmesi çok dikkat çekti. Siyasi partilerden muhalifler tepki gösterdi bu konuya. Ve biz de şimdi bu rektör atama meselesinin nereye kadar böyle krizlere yol açacağı konusunu konuşmak istiyoruz. Olayları Gazeteci yazar Sayın Nevval Sevindi Hanımefendi ile konuşacağız bugün. Nevval Hanım hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicileri selamlıyorum sevgiyle.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi bir süredir Boğaziçi Üniversitesi ve bununla ilgili yaşanan olaylar gündemden düşmüyor. Öğrencilerin ve üniversitelilerin buna bu rektör atama meselesine karşı olan tepkisi hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyordum. Tabii bundan önce de bu rektör atama geleneği hakkında biraz bilgi verirseniz memnun olurum. Yani daha önce nasıldı, şimdi nasıl bir talimatla bu yapılıyor acaba?
Çok güzel bir soru sordunuz. Esas önemlisi tabii Türkiye'de bu işler nasıldı? 1900 tarihsel olarak baktığımızda 1946'da resmi gazetede yayınlanıyor üniversiteler kanunu ve rektörlerin seçimle göreve gelmesi düzenleniyor. Bu demokratik tutum ve davranış aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan başlayan bir davranış biçimi. Neden? Çünkü Türkiye Kurtuluş Savaşı verirken daha savaş bitmeden Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu Mustafa Kemal Atatürk ve orada tartışarak sonuç alarak Millet Meclisi'ndeki kararlara göre savaş içindeki bir millete Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kullanmaya, kararlara oy birliğiyle varmayı öğretmeye çalışarak savaşa devam etti ve meclis çalışırken daha sonra Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak muzaffer Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şimdi buradan baktığımızda 1946'daki resmi gazetede yayınlanan kanun bu yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sloganına uygun olarak yapılmış. 1960 darbesinde de solcu diye önemli sayıda profesör, öğretim görevlisi üniversiteden uzaklaştırılıyor. Ama esas yıkımı üniversiteler 1980 askeri darbesiyle görüyorlar. Ve YÖK kuruluyor. YÖK'ün kurulmasının ardından da rektör seçimleri yürürlükten kaldırılıyor. Herkes YÖK'e karşıydı. Ve özellikle AKP kurulduğu günden seçildiği güne kadar ve seçildikten sonraki ilk 1-2 yılda devamlı YÖK aleyhine konuştu, YÖK'ten nefret ediyoruz dedi, gelir gelmez YÖK'ü kaldıracağız dedi, her şeyi dedi. Ama tam tersine iktidar olduktan sonra onlar YÖK daha sağlam bir şekilde yola devam etti. 1992'de Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Rektörlük seçimleri geri getirildi. Çünkü o zaman bizde tabii ki Cumhurbaşkanı partili olmayan bir cumhurbaşkanıydı. Demokratik bir ortam vardı ve de biz parlamenter rejimin kurumlarından ve durumundan, demokratik tutumundan yararlanabiliyorduk. Bu nedenle 92'de tekrar rektör seçimleri YÖK kanununda bir değişiklikle geri getirilirken Cumhurbaşkanı'na bir atama yetkisi verildi. Şöyle, 3 tane en yüksek oy alan aday Cumhurbaşkanı'na sunuluyordu. Yani üniversite içerisinde aslında bir anlamda oylama yapılmış oluyordu. Oy alan, en yüksek oyu alan adaylar da Cumhurbaşkanı'na veriliyordu. Cumhurbaşkanı geleneksel olarak en yüksek oy alanı atardı. AKP ile bu da değişti. AKP'nin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül en düşük alanları hep atayarak devam etti daha sonra maalesef. Şimdi 92'de böyle bir rektörlerle ilgili kanun maddesi geldi ve bu uygulanmaya başladı. Rektör 4 yıllık görev alıyor ve 2 dönem en fazla rektör olarak kalabiliyor. 2016'da AKP milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na doğrudan rektör atama yetkisi veren bir kanun tasarısı getirdiler. Fakat muhalefet çok ciddi itiraz edince 2016'da bunu geri çektiler. 3 ay sonra kanun hükmünde kararname yayınladılar. Yani kanun değil, olağanüstü halden yararlanan kanun hükmünde kararname ile bu uygulamayı yürürlüğe soktular. Ve böylece devlet üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek 3 aday arasından Cumhurbaşkanı'nca atanır hale geldi. Ve böylece yani bugünkü sisteme giriş yapıldı. Zaten parlamenter seçim yerle bir oldu. Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı'nın partisi çerçevesinde bakış açısı devreye girdi. Bunu nereden anlıyoruz? Bir yerden anlıyoruz ama rektörler en fazla tıp mezunuyken bu kararnameden sonra 5 yılda kanun hükmünde kararnameden sonra 5 yılda ilahiyat mezunu rektörlerin sayısında adeta patlama oldu. 10 yıl önce hiç ilahiyat mezunu rektör yokken 2016'dan sonra 37 ilahiyat profesöründen biri rektör olarak atandı. Yani bu çok yüksek sayı tabii. Buradan da bakıyoruz böylece yani 46'da konan serbest seçimler 81'de kaldırılıyor. 35 yıl o sıkı yönetim gibi yok yasası geçerli oluyor. 92'de yine kaldırılıyor. Fakat daha sonra AKP gelince eskisinden daha da antidemokratik olan rektör seçimi tamamen rafa kalkıyor. Cumhurbaşkanı hani canı kimi isterse atayabilir halde. Boğaziçi'ne geldiğinizde Boğaziçi hep seçimle kendi rektörünü seçen bir üniversite ve Boğaziçi 150 yılı geçmiş tek eski üniversitemiz neredeyse İstanbul evet. Üniversitesi dışında Robert Kolej'den, Amerikalıların kurduğu Robert Kolej'den dönüşerek Boğaziçi Üniversitesi olup devlet üniversitesi haline gelmiştir. Çok yüksek puanlarla üniversiteye giriş mümkündür. O nedenle de işte çok önemli görevlerde bir insan Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş veya orada akademisyen olarak çalışmış olanlardan. Şimdi burada itiraz ettikleri bir kere siyasi geçmişi Melih Bulu'nun atanan Melih Bulu'nun siyasi geçmişi AKP. AKP Sarıyer ilçe başkanlığı kurucularından milletvekili olarak da aday adayı olmuş, seçilememiş her nasılsa. İşte birçok partiye girdim çıktım ben diyor, önemli değil ki orada da girdim burada da girdim diye, ama sonuç olarak son AKP'de çalışmış, AKP ile bir ilişkisi olmuş. Böyle bir siyasi atama halinde olması, bilimsel kariyerinin yeterli olmadığının iddia edilmesi, siyasi nitelik taşıdığı algısının çok yüksek olması insanları tabii ciddi olarak rahatsız etti. Boğaziçi'nde çalışan akademisyenleri ve öğrencileri de buna itiraz ettiler ilk günden itibaren. Ve bu itiraz bu istifa etmeyip yerini bırakmadığı için de gittikçe büyüdü, alevlendi. Polisle öğrenci ve akademisyenleri karşı karşıya getirdi. Buradaki bu şiddetli çatışmaya rağmen bunu maalesef ben asla istifa etmeyeceğim dedi. Ve bundan sonra da bakalım daha ne kadar daha şiddetlenecek onu bilemiyoruz ama polisin, devletin müdahalesi de şiddetli oluyor. İşte çeşitli suçlamalar var.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci yazar Sayın Nevval Sevindi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaşanan olayları masaya yatırdık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü değerli dinleyiciler yarın bu konuda sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmenler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'da bilim temelli projelerin hayata geçirilmesinde kayda değer ilerleme yaşanması, New York'ta polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, İttilat gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Alireza Mir Yusefi'nin Bercam Nükleer Anlaşması'na dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Alireza Mir Yusefi, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamasına gösterdiği tepkide Amerika'nın Bercam Anlaşması'ndan çekildiğini, bu yüzden İran'ın bu anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmenin bu ülkeyi asla alakadar etmediğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'in önce İran'ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi ve ardından Amerika'nın bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmesi gerektiği yönündeki sözlerine tepki gösteren İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Mir Yusefi, NBC kanalına verdiği demeçte şöyle dedi. Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP anlaşmasından çekilen taraf Amerika'dır. İran hala bu anlaşmanın bir üyesidir. İran'ın bu anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek Amerika'yı asla alakadar etmez. Sözcü Mir Yusefi geçmiş müzakerelerde bir tek İran'ın nükleer programı konuşulduğunu ve varılan nükleer anlaşmada başka konular yer almadığını, buna göre de İran'ın füze programının müzakere konusu olamayacağını vurguladı.
Cumhuriyet İslami gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca tutumunu sürdürmesi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran ve Amerika'nın eş zamanlı Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine yeniden yerine getirebilecekleri bir mekanizma oluşturabileceğini belirtmesi gibi haberlere yer verildiyken, Cami Cam gazetesinde Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell'in Bercam itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin son yıllarda Avrupalı firmaların İran ile ticari ilişkilerine destek verilemediğini itiraf etti. El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell, geçen sene Avrupa'nın İran ile ticari ilişkilerine destek için mevcut mekanizmaların geliştirilmesi bağlamında çaba gösterdiklerini, ancak söz konusu mekanizmanın şimdiye kadar beklentileri karşılayamadığını belirtti. Borrell açıklamasının devamında birliğin İran ile ticaret bağlamında mali mekanizma oluşturması için ticari ortaklarıyla birlikte çaba göstereceğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedreddin Husi, Yemen halkının tarihin en şiddetli ablukası karşısında diriliş sırrının İslam ilkelerine bağlılığı olduğunu vurguladı. El Mesire televizyonunun bildirdiğine göre Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedreddin Husi, Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın kutlu veladeti yıl dönümü dolayısıyla dünyanın tüm mümin kadınlarını kutlarken, İslam düşmanlarının mümin kadınların ilke, ahlak ve değerlerine darbe vurarak onları fesada çekmek istediğini belirtti. Ensarullah Genel Sekreteri Husi, ümmetin düşmanlarının Müslüman toplumu fesada sürükleme yolunun, onların bastırılması, aşağılanması ve ezilmesi olduğuna inandığını, oysa hasmane ve şeytani çabalara karşı koymak ve İslami öğretiler ve ahlaki konumunun Yemen'in Müslüman halkının korunmasına vesile olduğunu belirtti. Bilindiği gibi Amerika'nın desteğini arkasına alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği ve bazı Arap rejimlerle beraber Mart 2015'ten itibaren Yemen'e askeri saldırı düzenlerken bu ülkeyi havadan, karadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor. Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'e açtığı savaş şimdiye kadar 16 binden fazla Yemenlinin ölümü, on binlercesinin yaralanması ve milyonlarcasının da yerinden edilmesine neden olmuş bulunuyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarının cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nin dinamikliği ve gücünün bileşenlerini İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei açısından ele almak istiyoruz.
İslam İnkılabı değerlerinin kalıcılığı ve sağlamlaşmasının nedenlerinden biri de İslam İnkılabı zaferinin ardından gelen 10 yıllarda devrim ülkelerine bağlı kalmak olmuştur. Demokratik İran İslam Cumhuriyeti düzeni İslam İnkılabı'nın en önemli kazanımı olarak engebeli süreçleri geride bırakmasına rağmen hala temel sloganlarına dayanarak hareket ediyor. Gerçekte bu ileriye dönük hareketin en önemli nedenlerinden biri de devrim sloganları ve ülkelerinin unutulmaması olmuştur. Devrim sloganlarına bağlı kalmak ve onlara inanmak ve onları unutmamak, gerçekte İslam İnkılabı'nın köklerinin derinleşmesi ve gelişmesinin önemli faktörlerindendir.
İslam İnkılabı'nın ülküleri ve değerlerini devrimin ülke içi amaçları ve küresel etkileri olmak üzere iki alanda incelemek gerekir. Bu bağlamda özellikle de İslam dünyası gelişmeleri üzerinde bıraktığı izlenimler ve etkiler büyük önem taşıyor. Ülke içi anlamında dine dayalı halkın yönetimin başına geçmesi ve cumhuriyetin kurulması İslam İnkılabı'nın en önemli kazanımıydı. Bu da İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ve diktatörlük düzeninin dağılması ile gerçekleşmiş oldu.
İmam Hümeyni toplumun farklı kesimlerini harekete geçirerek bu hareketi zafere doğru kılavuzluk etti ve İslam İnkılabı zaferinin hemen ardından yönetimin şeklini seçmeyi bile halka devretti. Sonuçta halkın referanduma katılımı ile dine dayalı demokrasi halkın arasında meşru dini ve siyasi yönetim şekli olarak kabul edildi. İslam İnkılabı'nın bir başka ülküsü ise emperyalizm ile mücadele ve adalet taleplikti. Bu ülkü hala halkın ve farklı hükümetlerin en büyük hedefler arasında yer almaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam İnkılabı'nın ilkelerinden birinin de ülkücülük olduğunu vurgulayarak bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Ülkücülüğü unutmayın. Peki ülkü nedir? Adil bir toplum kurmak, hür bir toplum, gelişmiş bir toplum, imanlı bir toplum, imaja sahip bir toplum, ortak ve beraber toplum, güçlü ve sağlam toplum, bağımsız toplum kurmaktır. Bunlar ülküdürler.
Hicri Şemsi 1404 yılına kadar öngörülen 20 yıllık vizyon belgesine göre İran İslam Cumhuriyeti, dine dayalı demokrasinin güçlendirilmesi, işlevli gelişme, ahlaki toplum yaratma, düşüncede yaratıcılık, toplumsal ve düşünsel dinamikliği, İslami birliği ve bölgesel yakınlaşma doğrultusunda esin kaynağı olmalı, özellikle İslam aleminde aktif ve etkin rol oynamalıdır. İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ile şekillenen değerler arasında milli birlik ve İslami birliktir. Günümüzde ise İslam İnkılabı'nın sağlam direği ve temeli ise İran milletinin birliği ve kenetlenmesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin birliği sayesindedir ki ülke birçok zorlu ve sıkıntıyı geride bırakmıştır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Devrim ve devrim sloganları kadar büyük ve güçlü bir dinamo yoktur. Bugün buna ihtiyaç duyuyoruz. Uzun yıllarda buna ihtiyacımız olacaktır. İslam İnkılabı'nın diğer ülkelerinden biri de İslami ülkelerde milli birliğin ve İslam ülkeleri arasında da kenetlenmenin oluşturulmasıdır. İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni ve şimdi de İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise sürekli bu yönde beyanatlar vermişlerdir. Bu olgu aslında düşmanların İslami toplumlara ve İslam alemine sızmasını ve Müslümanlar arasında tefrika ve ihtilaflar oluşturma girişimlerini engelleyip İslam dünyasında kutuplaşmalar ve gruplaşmaları engelleyebilir.
Birlik öğesinin yanı sıra geleceğe umutlu olma ve direnmek de inkılabın değerlerinin korunmasında ve sürdürülmesinde ve sonuçta devrimin değerlerinin hedeflerine varmakta önemli rol oynamaktadır. İmam Hümeyni'nin ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin karakteristik özelliklerinden biri de büyük güçler karşısında paniğe düşmemeleridir. İslam İnkılabı kurucusu İmam Hümeyni çok güçlü, çok sağlam, zorluklara boyun eğmeyen bir karaktere sahiptir. İmam Hümeyni İran milletini direnebileceğine ve dayanabileceğine inanırdı.
İslam İnkılabı'nın diğer ülkülerinden biri de mazlum milletlerin hak ve hukukunu savunması ve her türlü taciz ve işgalciliğe karşı çıkmasıdır. İmam Hümeyni ise İslami hareketin başlangıcından beri İslam İnkılabı'nın büyük ülkülerinden birinin de sulta ve tahakküm düzeniyle mücadele olduğunu belirtmiş ve dünya mazlumlarını desteklemeyi örnek olarak tanıtmıştı. Bu ülkü sayesinde Filistin meselesi de İslami toprakların kaderi olarak zulüm ve mağduriyet yaşamış bir mesele olarak önemli bir mesele haline geldi. Böylece Filistin milletinin haklarının savunulması ve Kudüs'ün gayrimeşru Siyonist rejim İsrail pençesinden kurtulması siyasi bir amaca dönüştü. İslami İran milletinin iradesinden kaynaklanan İslam Cumhuriyeti ise bu yöndeki ülkülerine bağlı kalmayı sürdürmektedir.
İslam İnkılabı lideri ise hükümet yetkilileri ve İslami ülkelerin büyükelçiliklerini ağırladığı konuşmalarında şöyle buyurmuşlardır. Günümüzde İslam dünyasını tehdit eden büyük tehlikelerden biri de önemli olan Filistin meselesinin unutturulmaya ve önemsizleştirilmeye çalışılmasıdır. Bu çok büyük bir tehlikedir. Filistin, İslam aleminin ilk meselesidir. İslami bir ülke topyekun gasp edilmiştir. Söz konusu küçük bir toprak parçası veya köy değildir. Söz konusu bir ülkedir.
Bu ülkülere ve ilkelere bağlı kalmak bu devrimin zaferi, kalıcılığı ve dinamikliğinin parolasıdır. Bu devrim bugüne kadar İslam inkılabının başarı temellerini korumuş ve devrim ülkülerinin de sürdürülmesine yol açmıştır. İslam inkılabı 42. zafer yıl dönümünde bu yolda sağlam bir şekilde yoluna devam etmektedir. İslam inkılabı lideri ise bu aydın yolunda devamı hususunda İran milletine özellikle de genç kuşağa hitaben İslam inkılabının ikinci adımı çerçevesinde İslam inkılabının büyük ülküsü olan modern İslami medeniyetin kurulması yönünde çalışmalarına ve çaba göstermelerine vurgu yaptı.
İslam İnkılap lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamdaki bildirilerinde şöyle buyurdu. İran milletinin görkemli devrimi çağdaş dönemin en büyük ve en hakçı devrimidir. 40 yıl boyunca ülkülerine ihanet etmeyen ve tüm direnilmesi zor vesveseler karşısında sloganlarının asaleti ve kerametinden vazgeçmeyen ve şimdi de kendini yetiştirme, toplum oluşturma ve medeniyet kurma aşamasına gelen tek devrimdir. İran İslam İnkılabı görkemli ve güçlü bir şekilde sahaya ayak basmıştır. Çerçeveleri ve klişeleri kırmış, basma kalıpların işe yaramazlığını, dine ve dünyanın yan yana gelebileceğini göstermiş ve yeni bir dönemi ve çağı başlatmıştır. İslam İnkılabı sloganlarına ve ülkülerine bağlı kalarak harekete devam etmektedir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sözlerinin devamında her iş için etkin bir kullanım tarihi biçilebileceğini, ancak bu dini devrimin evrensel sloganları için böyle bir tarihin belirlenemeyeceğini hatırlatıp, bu devrimin sloganlarının hiçbir zaman faydasızlaşmayacağını, çünkü tüm asırlardaki insanlığın fıtratı ile bağdaşık olduğunu belirttiler.
Hürriyet, maneviyat, ahlak, adalet, bağımsızlık, izzet, akılcılık, kardeşlik gibi ülkelerin hiçbiri tek bir nesle veya topluma ait değildir. Bunlar tek bir dönemde parlayan unsurlar değildir. Bu kutsal vizyonlardan vazgeçen insanları düşünmek mümkün değildir. İslam inkılabı da yapısını oluşturmasının ardından rehavet ve uyuşukluğa kapılmamış ve kapılmayacaktır da. Devrimden gelen coşku ve hareketliliğiyle toplumsal ve siyasi düzen arasında bir zıtlık görmeyerek ebediyen inkılap düzenini savunacaktır. İran İslam Cumhuriyeti ilkelerine sağlam bir şekilde bağlıdır ve düşmanları ve rakipleriyle arasındaki mesafeyi korumaya da pek duyarlıdır. Temel ilkeleri hususunda ihmalkarlığa mecal vermemesinin yanı sıra nasıl ve neden kalmaya devam edeceğine de büyük önem vermektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık anlamında olan El-Vahid ismi şerif hakkında konuşacağız.
Geçen sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi, insan Esmaül Hüsna'yı doğru anlamakla büyüklük, kibir, mutlak egemenlik, yücelme, rehberlik, şifa, fayda, bağışlama, merhamet, gazap, rızık, yaratma ve mülkiyetin ancak ve ancak onun zatına has olduğunu kavradığını anlattık. Ayrıca bu sayede insanın varlık dünyasındaki kendi konumunu anlayacak huşu ve huzuya ulaştığını ve her ne kadar içsel saflıktan yararlanırsa bir o kadar Esmaül Hüsna'dan yararlanabileceğine değindik.
Aslında yegane yaradanın azameti Esmaül Hüsna ile ortaya çıkıyor ve imanın güzel tadına bu sayede ulaşılır ve insanda Allah'a sevginin doruğa ulaşmasına sebep olur. Yüce Allah'ı tanımayı sağlayan ve kemala zirvesine ulaşma yollarını açan bu ismi şeriflerden biri El-Vahid'dir.
El-Vahid eşsiz, ikincisi olmayan, yegane ve bir demektir. Vahid olan Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde yegane ve ayrıcalıklı olan Allah'tır. O hiçbir şekilde parçaların birleşmesinden oluşmamıştır. Zira eğer parçaları olsaydı muhtaç ve kısıtlı bir varlık olurdu. Varlık dünyası, düzeni, hayret verici ve şaşırtıcı tüm sisteminin onun eşsiz ve yegane oluşunu gözler önüne seriyor. Zira eğer dünya ve kainat düzenine birkaç tanrı hükmetseydi, kesinlikle birçok karışıklık, çelişki ve ihtilaf yaşanırdı. Nitekim Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur: "Eğer bir olan Allah'tan başka bir tanrı olsaydı, o da peygamber ve kitap göndermesi ve kendinden haber vermesi gerekirdi. Halbuki hiçbir peygamber göndermemiştir. Zira gelen tüm 124 bin peygamberin tümü başka bir tanrıdan değil, tek olan Allah'tan haber verdiler."
Esmaül Hüsna'dan Vahid ismi şerifi tevhid ilkesini atıfta bulunuyor. İlahiyat konularında tek tanrıcılık anlamında olan tevhid, İslam ve diğer tüm ilahi inancın temel ilkelerindendir. Tevhid kelimesi yegane bilmek anlamındadır. Sözlükte tek ve bir olmak anlamındaki vaat, kökünden türeyen tevhid bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek demektir. Bu yüzden de vahid hiçbir parçası olmayana denilmektedir.
Anlatılanlara göre Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselamın hilafeti döneminde anlaşmayı bozanlar tarafından imama dayatılan savaşın en yoğun döneminde kılıçların çarpışma sesi gözlerden uykuları kaçırdığı ve insanları bıktırdığı bir dönemde adamın biri Hazreti Ali aleyhisselamın karşısına geçerek "Acaba Allah tek midir?" diye sorar.
İmamın sahabesi sinirlenerek adama, bu soru şimdi sorulur mu? Emir ölü mümininin savaşta olduğunu görmüyor musun? Diye karşılık verince Hazreti Ali aleyhisselam, bırakın sorsun, zira bizim bu kavimle savaşımız da bunun, yani tevhid içindir, diye buyurdu.
İmam daha sonra uzun bir şekilde o adama vahid kelimesinin anlamını açıkladı ki, onu kendi dilimizle açıklamak istersek Allah'ın bir olmasıdır. Fakat bu birden hedef sıfırın ardından gelen ve iki veya üçten önce gelen matematikteki bir değildir. Zira bir, iki veya üç olmak kısıtlı canlıların özellikleridir ve görecelidir. Fakat buradaki bir eşi, benzeri ve beraberi bulunmayan, hatta düşünülmeyendir. Buna ilaveten diğer cisimler gibi tecezzi ve tekessürü mümkün değil ki bazı yönlerden diğer varlıklarla ortak yönleri veya farklılıkları olsun. Hayır, o birdir ve varlığında da hiçbir parça yoktur. İmam kendi sözlerinde Allah'tan her türlü sayısallık, tip, cinsellik ve kısıtlamayı reddetti. Bu yüzden de Allah'ın vahid olduğu söylenince hiçbir şeyin ona benzemediği anlamındadır. Tıpkı Şura suresinin 11. ayetinde belirtildiği üzere, onun benzeri hiçbir şey yoktur.
Kur'an-ı Kerim'de Vahid ismi şerifi birkaç kez Esma-ül Hüsna'dan her şeye galip ve hakim anlamında olan Kahhar ile birlikte geçmiştir. Örneğin Rad suresi 16. ayetinde şöyle buyurur. De ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.
Bilindiği üzere Kahhar olan Yüce Allah kendi yarattığı tüm hilkate hakimdir. Tüm hilkat ve kullar onun emri altındadır. Hiçbir mahluk tek bir an bile Allah'ın gözünden gizli değil ve onun hakimiyeti dışında bulunmuyor. Allah-u Teala'nın bu ismi şerifi vahdaniyeti ve ortağı olmaması ile bağlantılıdır. Başka bir ifade ile Allah kendi yanında hiçbir ortak ve emsali kabul etmiyor. Herkes Allah'ın kulu ve mağlubudur. Halbuki bir şeyin ortağı ve emsali asla mağlup olamaz. Bu yüzden de Kahhar ismi şerifi Vahid'den sonra geliyor. Bu da hiçbir şekilde emsal, ortak ve rakip kabul etmeyen yegane demektir.
Allah'ın vahdaniyetinden söz eden ayetlerin çoğunda Kahhar özelliği de geçmektedir. Böylece Allah'ın yegane olmasının sayı bakımından az olmak veya zayıflıktan değil, sonsuzluğu ve egemenliği açısından olması açıklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Mü'min suresi 16. ayetinde kıyamet gününde ve hayatın tüm gerçeklerin aydınlanmasına, her şeyin zahir ve batınının ortaya çıkarak herkesin haberdar olmasına işaretle, Subhan olan Allah tarafından bir soru geldiğine işaretle şöyle buyuruyor. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Aslında dünyanın saltanatı ve mülkü de Allah'a aittir. Fakat mahşer gününde Allah'ın gücü, ilmi ve kahhar olması herkes tarafından hissedilir ve herkes Allah'ın vahdeniyetine itiraf eder.
Vahid istediği her şeyi yapandır ve yöneticilikte de yeganedir ve kimse onunla mukabele gücüne sahip değildir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın vahdaniyetine işaret ediyor. Bu yüzden de mümin insan Allah'ını yekta ve yegane bilir ve kimseyi onun benzeri, emsali veya eşi görmüyor ve varlık dünyasının yönetiminde de, malikiyetinde ve hilkatinde kimseyi ona ortak koşmuyor. Ve Allah'tan başkasını reddetmenin konuşması, davranışı ve düşüncesinden belli olur.
Değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerden Resulullah'ın okunmasını tavsiye ettiği ve bizzat kendisi de Mescid-i Nebevi'de günlük namazların ardından diğer Müslümanlarla birlikte okuduğu dua ile ayrılmak istiyoruz. Allah'tan başka bir mabut yoktur. Yegane mabut ve biz ona teslimiz. Allah'tan başka mabut yoktur ve ondan başkasına tapmıyoruz. Müşriklere her ne kadar hoş olmasa da ona itaatimizi arındırıyoruz. Bizim ve ilk babalarımızın Allah'ından başka bir mabut yoktur. Allah'tan başka bir mabut yoktur. Yegane ve yegane ve yeganedir. Vaatlerini gerçekleştirir, kuluna yardım eder. Ordusuna güç ve izzet bağışladı ve tek başına küfür ve şirk ordularını darmadağın etti. Öyleyse hükümdarlık ve tapmak sadece ona layıktır. Canlandırır ve öldürür. Öldürür ve canlandırır. Ve ölmeyen odur. Hayır ve iyilik sadece onun elindedir. O her şeye kadirdir. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormaya sıla-i rahim denir. Gerçekte akrabalarla yakın ilişki kurmak ve başta ebeveyn olmak üzere yakınlarımızı iyilik etmek ve saygı göstermek, Yüce Allah katına yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. Ve Allah'a iman etmekten sonra en faziletli dini amellerden sayılır. Ve İslam dininde bu amel için büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Bu bağ o kadar önemlidir ki tüm Şii alimler, kitap, sünnet ve akıl kaynaklarına istinad ederek bu ameli önemli dini vecibelerden saymıştır. Ve buna ulaşabilmek için bir yıl sürecek seyahat bile tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurur. Acaba sizi dünya ahiret ahlak açısından en üstün insanın nasıl olacağını anlatmamı ister misiniz? sahabede evet diye arz eder. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Onunla ilişkisini kesenle yeniden ilişki kuran insan en üstün insanlardan biridir. Değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.